Ayrım 6.
Hüseyin Nazmi'nin havai, açık mavi, boyalı, bahçesi demir parmaklıklı zarif köşküne kadar gelmek için geçen zaman bütün zihninin bu meşgalesine masruf oldu. Zihnindeki bu konuya harcandı. Fakat köşkün parmaklı kapısının yanındaki zili çekeceği sırada eli mutat hilafında alışılmışın dışında olarak titredi. Ara sıra buraya geldikçe cesaretle içeriye girmek adeti iken bugün bir fütüvvet, cömertlik, kapısının karşısında dermande bir müstedi, zavallı bir dilenci gibi cesareti kırıldı. Birden arkadaşına yüreğinin acılarını döktükten sonra onun bir nazarla, ''Ne demek istiyorsun, para mı lazım?'' demek isteyeceğine şüphelendi. Şu dakikada duyduğu cesaretsizlik bir türlü elindeki zili çekmeye iktidar, güç bırakmamıştı. Geri dönmek, buradan bu güzel köşkün gözlerinin önünde servetin bir timsali, örneği gibi yükselen bu binanın kapısından kaçmak, avdet etmek, dönmek, ta o Süleymaniye'deki evceğizin kucağına atılmak, babasının henüz hayalini gördüğü o köşeciye kadar giderek, ''Baba, sen bizi bırakmamalıydın.'' demek istedi. Sonra bütün bu mütalaat silsilesini, düşünceler zincirini, bir metanet hamlesi alt üst etti. Oraya para istemek için mi gelmişti? Onun istediği şey kendisini dinleyecek bir adamdan başka bir şey miydi? Zili çekti. Ta köşkün ikinci katından tarraka, gümbürtü ile bir pencerenin yeşil panjurları açıldı. Ahmet Cemil başını kaldırdı. Tatlı bir çocuk sesi sordu. ''Siz misiniz Cemil Bey? Durun durun, kapıyı ben açayım. Ağabeyim hala uyuyor.'' Bu Hüseyin Nazmi'nin küçük kız kardeşi Lamia idi. Ahmet Cemil'in şu kadarcıktan dostu. 15 yaşını aşan çocuklarda mukaddimesi, belirtileri, görülen bir takayyüt ve tekellüf, özen ve gösteriş, endişesini henüz Ahmet Cemil hakkında takınmaz, ona karşı hala Lamia çocuk kalmıştır.'' Perişan haliyle henüz taranmamış saçları koştukça savrularak açık pembe kısa esvabının giysisinin etekleri uçuşarak bahçeyi geçti. Selamlık, selamlık saray, köşk veya konaklarda erkeklerin bulunduğu ve erkek konukların alındığı bölüm. Türkçe sözlük, TDK yayınları, Ankara 1998. Kapısından henüz başı görünen uşağı meydan bırakmayarak yetişti, parmaklığı açtı. Geldiğinize ne kadar iyi ettiniz. Ağabeyim sizi görünce şaşıracaktır. Bu sene hiç gelmediniz. İkbal'in için getirmediniz. Lamia çocukların teklifsiz, senli benli, görüştükleriyle bitmek tükenmek bilmeyen lakırdıcılığına, konuşkanlığına serbest cereyan vermiş, kapılmış. Köşke gelinceye kadar lakırdısının ötesine berisine serptiği suallerin cevaplarını beklemeksizin bir dakikada 10 meseleye temasa, değinmeye vakit bulmuştu. Ahmet Cemil köşke girerken dedi ki, ''Rica ederim, benim geldiğim haber verir misiniz?'' Lamia, ''Şimdi'' dedi ve koşarak Ahmet Cemil'i yalnız bıraktı. Hüseyin Nazmi'nin odasına girince düşünmekten, yürümekten mütevellit doğan bir taap, yorgunluk ile hemen sandalyelerden birine oturdu. ''Ah, her geldikçe lakaydane.'' Kayıtsızca oturduğu bu odanın bugün üzerindeki tesiri gayri kabili tahlil, irdelenmesi imkansız bir şeydi. Odanın bahçeye nazır bakan yeşil panjurları henüz açılmamış. Aralıklarından güneşin ziyası belli belirsiz süzülmüş, pencerelerin uzun koyu perdeleri yerlere dökülmüş. Sanki bu zulmetin, karanlığın ortasından fışkırarak dikilmiş korkunç heyyulalar, hayaletler. Odanın ötesine berisine perişan konu vermiş sandalyeler, ta karşıda duvarın üzerinde renkleri karanlıkta dalgalanarak duran bir harita, oda kapısının iki cenahını işgal eden, iki tarafını kaplayan, yüksek, Hüseyin Nazmi'nin bir nev heves, maymun iştahlı, israfıyla doldurduğu kütüphaneler. Ah, o da böyle bir odaya, şöyle bir kütüphaneye, böyle kitaplara malik, sahip olabilseydi. Hüseyin Nazmi'nin evinde bu his birinci defa olarak onun temiz dimağına düştü. Bir kar tabakasının saf beyazlığı üzerine düşmüş bir katre, damla, leke gibi. Kendi kendisine utandı. Bugün ihtiyaç ile, maişet derdiyle ilk cerihayı, yarayı almış olan bu taze kalp, şu havai boyalı köşkün, şu bahçeye nazır loş odasında mevcut olmak, bulunmak, lazım gelen fikir sükununa, sakinliğine, gönül rahatına, derin hayat zevkine karşı acı bir hüsran hissi duydu. Şurada oturmak, bu etrafı muhit olan, çeviren, eşyaya tasarruftan, hükmetmekten, doğacak bir kanaat ve itminan, doyum ile oturmak, panjurlardan birini hafifçe oynatmak, öyle ki bu uyuşukluk getiren loşluğa halel, zarar, gelmesin. Odanın müpem manzarasıyla bahçenin güneşli parıltısı arasında, işte şuracıkta, pencerenin şu asude, rahat, kenarında okumak. Okumak. Ahmet Cemil bunun üzerine neler bina etmiş, ne ümitler kurmuştu. Zavallı çocuk, edip, edebiyatçı olacaksın, iştihar edeceksin, şöhret bulacaksın, değil mi? Ne uzak. Annesinin hazin, üzgün sedası henüz kulaklarında idi. Ne vakit şehadetname alacaksın? Demek, şehadetnameyi aldıktan sonra bütün o ümitleri bırakmak, evin ekmeğini aramak için kim bilir nelere gitmek lazım gelecek. Biçare, zavallı, validesi. Ya İkbal? Ahmet Cemil'in bu hatıra ile birden kalbi sızlayarak buruldu. Bak, Lamia ne kadar şetaretle, neşeyle, dolu. Gülmek için yaratılmış bir çocuk. İkbal'in dün akşamki hazin nazarı, ah, o çocuğun gülmemeye mahkum gözlerinde bir bulut altında duran yaş katreleri. Ayağa kalktı. Sabırsızca, bütün varlığına sirayet eden, bulaşan, bu zulmetten artık kurtulmak istiyormuşçasına pencereyi açtı, panjurları itti, güneşin coşkun ziyasıyla beraber yazın baygın havası odaya hücum etti. Boğuluyormuş gibi bu havayı olanca kuvvetiyle teneffüs etti, içine çekti. Oh! Vay, bu ne harika, nereden aklına geldi? Döndü, Hüseyin Nazmi'ye elini uzattı. Sana ihtiyacım var, bilsen bugün niçin geldim? Beni ciddi dinleyecek misin? Oo, ne oluyoruz? Neyin var? Otur bakalım. Oturdular. O vakit başka mukaddimeye, giriş sözlerine, lüzum görmeyerek her türlü takayyütten azade, bütün çekingenliklerden sıyrılmış. Lisanını, efkarının, düşüncelerinin perişanlığına bırakarak babasının vefatının haiz, sahip olduğu ehemmiyeti, çaresizliğini, muinsizliğini, yardıma ihtiyaç olduğunu, annesini, kardeşini, bütün emellerinin aksine zuhur eden, ortaya çıkan bu acı hayat hakikatlerini, dün geceki o kısa muhavereyi, konuşmayı, bütün ciğerlerini yakan ızdırapları, şu mai köşkün bu bahtiyar odasında Hüseyin Nazmi'nin önüne döktü. O yalnız dinliyordu. O da onun kadardı. Derin kırkılmış siyah ve sert saçlarının altında küçük başı, nahif, zayıf, çehresinde parlayan gözleri, henüz terlemeye başlayan bıyıklarının altında ince, donukça dudaklarıyla güzel ve zeki olduğu için sevimli bir genç idi. Büyük bir alaka, ilgi ile dinliyordu. Onun susarak dikkatle dinleyişi Ahmet Cemil'in üzerinde en iyi tesiri yapmış oldu. Biraz evvel Hüseyin Nazmi'ye müracaattan, başvurmaktan korkan bu genç, şimdi onun karşısında artık ihtiyata, sakınmaya lüzum görmemişti. Bitirip de sandalyesinin arkasına yaslanınca, yalnız o vakit Hüseyin Nazmi bayağı sözlere tenezzül etmeyerek, gerek duymayarak, hastayı hasta sıfatıyla muhatap ederek, karşısına alarak, ne yapacaksın? Dedi. Evet, ne yapacağım? Yapacağın şeyi pek sade buluyorum. Evvela bütün çocuklara, bütün şair düşüncelerine, siz şimdilik biraz durunuz demek. Hayatı olanca hakikat ve maddiyetiyle, gerçekliğiyle kabul etmek, madem ki yaşamak için çalışmak lazım geliyor, çalışmak. Bana böyle geliyor ki, seni bu kadar perişan eden şey, çalışmaktan korku değildir. Hayatın henüz bilmediğin bir şeyine, biraz vaktinden evvel vukuf hasıl ettiğindir. Vaktinden önce rastlamandır. Yalnız bundan ibaret. Hüseyin Nazmi, sert elli bir cerrah, ameliyat doktoru gibiydi. Fakat tam yaranın neşlere muhtaç olan yerine dokunmuş oldu. Ahmet Cemil de buna muhtaç idi. Çalışmak. Evet, zaten demin de öyle düşünmüyor muydu? Niçin çalışmasın? Ama talih onu hayata zahmete girmeden tasarruf edenlerden biri etmemiş. Bundan ne çıkar? Bilakis, tersine ben hayatımı kendim kazandım. Ben yine kendi işimle yaşıyorum diyebilmek. Ah, o vicdan itminanı, rahatlığı. O acaba acıkmadan yiyenler gibi çalışmadan yaşayanlar da var mıdır? Birden azim bir tesliyet, teselli duydu. Elbette çalışacağım dedi. Hem ne için emellerine, arzularına, bitmiş nazarıyla bakıyorsun? Seni meslek ihtiyarından men edecek, seçiminden engelleyecek. Bir sebep görmüyorum. Mektepte yalnız bir senen daha var. Onun için mektebi bırakmak bir deliliktir. Geçinmek için de geceler var, sabahlar var, akşamlar var. Senin gibi bir adam her işi yapabilir. Sanki ne için mütercimlik etmeyesin, çevirmenlik yapmayasın? Hatta hocalık. Hocalık mı? Çıldırdın mı? Hüseyin Nazmi sözünü geri almak istemedi. Kim bilir dedi, mütercimlik Ahmet Cemil'in fikrine daha mülayim, uygun gelmişti. Kitapçıların 16 sayfalık hikaye tercümesine 2 mecidiye. Mecidiye, romanın yazıldığı dönemde 20 kuruş değerinde gümüş para kadar para verdiklerini işitmişti. 16 sayfa 2 mecidiye. 2 mecidiye. Bu parayı kazanabilmek ümidi onu adeta mesut etti. Acaba 16 sayfayı kaç günde tercüme edebilirim? Kaç gecede demek istersin? Bilmem, belki alışıncaya kadar 3 gecede. O vakit iki arkadaş bu fikrin peşini bırakmadılar. Tercüme olunabilecek şeyleri düşündüler. Kütüphaneler karıştırıldı, uzun uzun mübahiseler cereyan etti. Konuşmalar yapıldı. Fikirleri hep yüksekten uçuyordu. En mühim, önemli, eserlerden ayrılamıyorlardı. Hüseyin Nazmi Lamartin'den Rafael, Ahmet Cemil Muse'den Bir Asır Çocuğunun Sergüzeşti macerası için ısrar ediyorlardı. Nihayet biraz okumaya karar verdiler. Her ikisinin ötesinden birisinden karıştırmaya başladılar. Okudukça kitapları ne için aldıklarını unutuyorlardı. Hele Ahmet Cemil artık Lamartin'in, Muse'nin 16 sayfasını 2 mecidiyeye satarak yaşamaya çalışmak lazım geleceğini artık aklına getirmiyordu. Sanki o mühim bahis demin teati olunan, konuşulan 4 lakırdı ile halledilmiş, bitmiş, gitmişti. Bu iki nefis eserden birinin, belki her ikisinin tercümesine karar verdikten sonra Ahmet Cemil duramadı. Şimdi tercüme işi artık bir maişet bedeli olmak acılığını kaybederek, senelerden beri tek emeli olan muharirlik, yazarlık, mesleğine tatlı bir mukaddime, giriş hükmünü almıştı. Bunun hülyası, lezzeti, Hüseyin Nazmi'nin ısrarına mağlup olmayarak onu eve kadar sevk etti. Validesine İkbal'e gece zuhur eden mühim meselenin halli işte şu elinde kenarlarının yaldızı parıldayan kitapların arasında saklıymışçasına mutmain, kendinden emin bir nazarla bakarak ben biraz çalışacağım dedi, hemen odasına çıktı. Her karar verdiğini hemen icra etmek, uygulamak isteyenlerdendi. Hatta tamamen soyunmaya vakit bulamadı. Fesini, ceketini fırlatmakla kanaat etti. Odasının bir kenarında cilası uçmuş eski ceviz yazıhanesinin önüne oturdu. Evvela Rafael'i açtı. Tercüme hakkında kendine göre efkarı, fikirleri vardı. Aslına tamamen mutabık, bağlı kalarak cümlelere aynı terkip, tamlama, silsilesiyle, aynı rabıtalarla, düzenle, tercüme etmek lazım geleceğinde mısır, ısrarlı idi. İlk cümleyi okudu. Henüz tercüme ile itilafı, alışkanlığı yoktu. Okuduğu hemen kolayca tercüme ediliverecekmiş gibi kalemi kağıdın üzerine koydu, başlamak istedi. Neresinden başlayacağında tereddüt etti. Bir daha okudu. Kelimelerin sırasına riayet ederek, uyarak cümlenin her cüzünü, parçasını birer birer tercümeye başladı. Bazen kelimeler için sadık bir muadil, benzer arayarak, bazen bulduğu lügatlerin, kelimelerin ahengini altında üstünde bulunan kelimelerle iyi bir mücaverette, konumda bulamadığı için bir müradif, anlamdaş düşünerek, aslında tabii, doğal, ahenkle intizaç eden, uyuşan, küçük muterizaları, parantezleri, tercümenin neresine sokuşturmak lazım geleceğinde tahayyür ederek, şaşa kalarak bir dakika evvel yazdığı iki kelimeyi dört satır aşağıya koymayı daha münasip, uygun bularak önündeki kağıtta yazdığından ziyadesini çizerek bir asi, isyancı kelimenin arkasından uzun müddetlerle koşarak devam etti. Belki bir sahife tercüme etti fakat ne harap edici bir yorgunluk. O bir hayli tercüme etmiş zannediyordu. Sonra bir aslına bir de önündeki müsveddeye, karalama, baktı. Ancak bir sahife. Böyle giderse 16 sahife için ne kadar çalışmak lazım gelecekti? Sonra tercüme ettiğini okudu. İnanamıyordu. Yaptığı tercüme bu kadar çalışmanın neticesi şu ruhsuz, renksiz şeyden mi ibaretti? Bu dakikada hissettiği azim keselanı, büyük bitkinliği, cesaretini birden kıran yeisi, ümitsizliği, yalnız duymuş olmak için mutlaka hissiyatına, duygularına bir suret, şekil vermek maksadıyla uğraştıktan sonra memnun edebilecek bir neticeye varamamış ve bunun acısını duymuş olmak lazım gelir. Ahmet Cemil ayağa kalktı, odasında gezindi, bir aralık kitabı tekrar aldı, ortasından bir parça okudu. Buna verilebilecek tercüme şeklini düşünerek süzüyordu. Hiddet etti, sinirlendi. Belki diğeri tercümeye daha müsaittir, uygundur, dedi. Onu da okumak istedi. Artık iyice sıkılmış idi. Muvaffak olamamaktan, başaramamaktan, iktidarını kafi, gücünü yeterli, görememekten gelen bir sıkıntı. Odasının penceresini açmak, hava almak istedi. Evlerinin bahçesine, mini mini bir bahçe ki İkbal kendine göre onun bir bahçıvanı idi, nazır bir pencere. Ah, Hüseyin Nazmi'nin kütüphanesinin penceresi, o güneşle dolu bahçe, o ziya telatumu, o ışık dalgalanması, o sahra kokusu, orada duyulan fikir hazzı. Bu kafesinin boyası solmuş pencere, şu güneşin kifayetsizliğinden, yetersizliğinden toprağı yosunlanmış bahçe. Şu dakikada bütün geçmiş saadetinin, mutluluğunun, güzel yuvası olan bu evceğiz sanki bir işkence zindanı gibi Ahmet Cemil'i eziyordu. Burada yaşamaya mecbur olmak, burada şu basma perdeli, tek pencereli dar odacıkta yazın şu bunaltan sıcaklarıyla çalışmak. Ah, Ahmet Cemil zengin olaydı, evet zengin olaydı. Onun da Erenköy'ünde bir köşkü, köşkte müzeyyen, süslü bir kütüphanesi, kütüphanenin önünde latif, güzel bahçesi olaydı. Lamartine'i, Musée'yi orada okuyaydı. Fakat 16 sahifesini 40 kuruşa tercüme etmek için değil, yalnız kendi zevki, kendi saadeti için. Duramadı. Tekrar çıkmak için fesini giydi, sanki sokağa çıkarsa aradığını bulacaktı. Yürürken muntazam, düzenli, düşünmek, ne yapacağına bir karar vermek istiyordu. Bu kabil, mümkün, olamadı. Zihni o kadar dağınıktı ki düşüncelerine bir intizam, düzen veremiyordu. Zannetti ki yürümekte devam ederse sinirlerini teskine, yatıştırmaya muvaffak olabilecek. Baba Ali Caddesi'ne kadar geldi. Bir yere gitmek için muayyen, belirli. Fikri olmadığı zamanlar daima ayakları onu oraya, kütüphanelerin, kitap evlerinin, matbaaların sıralandığı şu caddeye getirirdi. Matbaa-i Osmaniye, Osmanlı matbaası, kütüphanesinin önüne gelince bir aralık durdu. Uzun uzun camlıkta duran kitaplara baktı. Kapların üzerine okudu. Bir müddet gözleri Kufi. Kufi, Hazreti Muhammed döneminde biçimi ve kullanıldığı bölgelere göre adlar alan İslam yazısı. Hazreti Ali'nin Kufe'yi başkent yapmasından sonra adını buradan alarak Kufi diye anılmaya başladı ve 9. yüzyılda muhakkak Reyhani, Sülüs, Nesih, Tevki ve Rika olarak bilinen Aklam-ı Sitte'nin ortaya çıkışına kadar İslam yazısı için kullanılan bu ad, sonraları genişleyerek Kufi'den önceki yazıları da kapsayarak genel bir anlam kazanmıştır. Çeşitli aşamalardan sonra özellikle hat sanatında bir süslü yazı şekli olarak günümüze kadar gelen Kufi için ayrıntılı bilgi için bakınız. Mahmut Bedrettin Yazır, Haz.Uğur Derman, Kalem Güzeli, Diyanet İşleri Yayınları, Ankara 1981, sayfa 69. yazılmış bir serlevhaya tesadüf etti. Bir başlığa ilişti. Bunu okumak için çalıştı. Bir aralık aklında yer tutan soruya şu cevabı verdi. Ne olacak? Kitapçılardan birine müracaat ederim. Tercüme etmek istiyorum. Ne tercüme edeyim? Derim. Buna karar verdikten sonra caddeye indi. Ara sıra uğradığı kitapçılardan birinin dükkanına girdi. Öte biriden, yeni kitaplardan, son haftanın risalelerinden, dergilerinden bahsetti. Sonra birden fikrini söyledi. Kitapçı düşündü, pek gevşek bir eda ile, "Olsa olsa hikaye tercüme ediniz. Başka kitaplar pek az satılıyor. Zaten hikayeler de satılmıyor ya," dedi. Sonra birden kitapçı tavrını tebdil etti, değiştirdi. Aklına bir şey gelmiş gibi, "Sahi hırsızın kızı hikayesine devam etseniz ya," dedi. Hırsızın kızı bir hikaye idi ki 400'ü bölümü neşrolunduktan, yayınlandıktan sonra mütercimi, çevirmen vazgeçmiş, tabi de, yayımcı da arkasını aramamıştı. Derhal kabul etti. "Çıkan cüzlerle aslını veriniz," dedi. Sonra biraz düşünerek ilave etti. "Fakat bir şart ile, ismini koymayacağım." Lamartin'den, Musset'den sonra Hırsızın Kızı, işte hülyalarının, hayallerinin sonu. O akşam tercüme dedikleri şeyin bu kadar kolay olduğuna şaştı. 2 saatte 10 sahife tercüme etmişti. Bu gidişle milyon kazanacak. Kağıtları annesinin önüne döktü. "İşte," dedi. Bugünden itibaren Ahmet Cemil için mütemadi, sürekli bir çalışma başladı. Mektebin, okulun tatil zamanından istifade ederek, faydalanarak gecelerini, gündüzlerini garip vakalardan mürekkep, tuhaf olaylardan oluşan bir dolaşık yumak icadında mahir bir muharririn, becerikli bir yazarın, fikrinden çıkan ve kim bilir kaç kişinin kış uykularına türlü korkunç rüyalar karıştıracak olan bu hikayeyi, bu cinayetler ve acayip vakalar silsilesini, tuhaf olaylar zincirini, nefret ede ede tercümeye hasretti, çalıştı. İlk 400'ün tercüme tarzından cesaret alarak zaten hiçbir ifade meziyetine, gücüne yahut fikir zarafetine, güzelliğine malik olmayan bu kitabı hemen bir hamlede tercüme ediyordu. Fakat bu meşguliyetten, uğraştan, duyduğu nefret çalıştığı müddete azap haline getirirdi. Damarlarının içinde bir bestekar, besteci, kanının cevelanını, dolaşımını duyduğu halde ekmek yemek için gecesine 8 saatini murdar, pis, çalgılı kahvehanelerde müstekreh muganniyelere demkarlık etmekle, iğrenç şarkıcılarla birlikte geçiren bir kemancı gibi ruhu türlü bediyalar, güzellikler, yaratmaya kabiliyet gösteren bu genç, batakhanelerde bitmez tükenmez hırsız muhaverelerini, konuşmalarını tercüme ettikçe kalbin nefretinden şişerdi. Fakat asıl 15 gün içinde 8-10 cüzlük müsvedde hazırlayarak 15-20 mecidiye alabilmek ümidiyle kitapçının dükkanına gidip tabiinin, yayımcının para meselesine katiyen kesinlikle yanaşmadığını gördüğü ve nihayet kızara kızara tercüme hakkını istemeye cesaret aldığı zaman herifin "Durun bakalım, bir kere okutturayım, daha ruhsat, izin alınacak, hem basılsın, kaç yüz tutacağını ne bileyim" dediğini işitince dondu kaldı. Demek evde günlerce kapanıp havadan, o güzel güneşten, halkı bütün İstanbul'un en güzel yerlerine sevk eden bu latif mevsimden nefsini mahrum ederek usule getirdiği, kendini yoksun bırakarak ortaya koyduğu bu çalışma mahsulünü, ürününü satabilmek için kitapçı dükkanına günlerce devam etmek, şu mülevves, pis, müsveddelerin arkasından koşmak, bugün ruhsat alınacak, yarın basılacak, şimdi elime para geçecek diye elim intizarlar, acı verici bekleyişler içinde bulunmak lazım gelecek.